Ayrım 3. İlk Adam. Albert Camus. Sayfa 28. Saint-Brieuc. 40 yıl sonra Saint-Brieuc treninin koridorunda bir adam Paris'ten Manş'a uzanan boyu köylerle ve çirkin evlerle dolu dar ve düz memleketin bir bahar öğle sonunun solgun güneşi altında önünden geçişine beğenmemiş bir havayla bakıyordu. Yüzyıllardan beri son metrekaresine dek ekilip biçilen bir toprağın çayırları ve tarlaları önünde birbirini izlemekteydi. Adamın başı açık, saçları kısa kesilmişti. İnce çizgili, uzun yüzlü, boylu posluydu. Mavi mavi ve dosdoğru bakıyordu. Yaşının 40'ı bulmasına karşın yağmurluğun içinde hala ince görünmekteydi. Ellerini sağlamca dayanma demirine bastırmış, bedeninin ağırlığını tek bir kalçasına vermiş, yakası açık, bir rahatlık ve güçlülük izlenimi uyandırıyordu. Bu sırada tren yavaşlamaktaydı. Sonunda kılıksız bir küçük istasyonda durdu. Bir an sonra adamın durduğu pencerenin önünden oldukça şık bir genç kadın geçti. Valizini bir elinden ötekine geçirmek üzere durdu. Bu sırada yolcuyu gördü. Gülümseyerek kendisine bakıyordu. O da gülümsemekten kendini alamadı. Adam camı indirdi ama tren kalkmıştı bile. Yazık dedi. Genç kadın kendisine hep gülümsüyordu. Yolcu gidip üçüncü mevki kompartımanda pencere yanında bulunan yerine oturdu. Karşısında seyrek ve yapışık saçlı, şişkin ve kırmızı yüzünün düşündürdüğü ölçüde yaşlı olmayan bir adam, gözleri kapalı, yığılıp oturmuş, göründüğü kadarıyla zor bir sindirimin rahatsızlığı içinde zorlu bir biçimde soluk alıyor, arada bir karşısındakine şöyle çabucak bir göz atıyordu. Aynı sırada koridor yanında pazarlıklarını giymiş bir köylü kadın, başında mumdan bir üzüm salkımıyla süslü, garip bir şapka, donuk ve yavan yüzlü, kızıl saçlı bir çocuğun burnunu siliyordu. Yolcunun gülümsemesi silindi. Cebinden bir dergi çıkardı, kendisini esneten bir yazıyı dalgın dalgın okudu. Bir süre sonra tren yavaşladı. Saint-Brieuc yazısını taşıyan bir levha yavaş yavaş gelip pencerenin önünde durdu. Yolcu hemen doğruldu. Körüklü valizini yük yerinden kolaylıkla aldı. Yol arkadaşlarını selamladıktan, onlar da şaşırmış bir havayla kendisine karşılık verdikten sonra hızlı adımlarla çıkıp vagonun üç basamağına indi. Peronda az önce bıraktığı bakır trabzana konmuş kurumun kirini hala taşıyan sol eline baktı. Bir mendil çıkarıp özenle sildi. Sonra çıkışa yöneldi. Koyu renkli giysiler giymiş, donuk tenli yolcularla yavaş yavaş yetişti. Küçük sütunlu sundurmanın altında biletini gösterme zamanını sabırla bekledi. Sessiz memurun biletini geri vermesini de bekledi. Bekleme salonunun Côte d'Azur bile kurum renklerine büründüğü eski afişlerden başka bir süs bulunmayan çıplak ve kirli duvarları arasından geçti. Öğle sonunun eğri ışığı altında istasyondan kente inen sokağı canlı adımlarla yürüdü. Otelde ayırttığı odayı istedi, valizini taşımak isteyen patates suratlı kat hizmetçisinin önerisini geri çevirdi. Gene de kendisini odasına götürmesinden sonra kadının kendisini de şaşırtan ve yüzüne sevecenlik anlatımı getiren bir bahşiş verdi. Sonra gene ellerini yıkadı ve kapısını kilitlemeden aynı canlı adımlarla aşağıya indi. Holde kat hizmetçisine rastladı. Ona mezarlığın yolunu sordu. Fazlasıyla bilgi aldı, kibarca dinledi, sonra belirtilen yöne yöneldi. Şimdi çirkin kırmızı tuğlalı, sıradan evlerle çevrili, dar ve hüzünlü sokaklardan geçmekteydi. Bazı bazı kalasları açıkta olan eski evlerin eğrilmesine dizilmiş kayağın taşları görülüyordu. Arada bir geçen insanlar, çağdaş batının tüm kentlerinde bulunan cam eşyalar, plastik ve naylon başyapıtlar, berbat seramikler sergileyen vitrinler önünde durmuyorlardı bile. Yalnızca yiyecek dükkanlarında bir bolluk vardı. Mezarlık yüksek ve kaba duvarla çevriliydi. Kapının yakınlarında yoksul, çiçek sergileri ve mermerci dükkanları. Yolcu bunlardan birinin önünde durup bir köşede şimdilik üzerinde yazıtı bulunmayan bir mezar taşının üstünde ödevini yapan uyanık görünüşlü bir çocuğa baktı. Sonra mezarlığa girip bekçinin konutuna yöneldi. Bekçi yoktu. Yolcu yoksulca döşenmiş küçük odada bekledi. Sonra bir plan ilişti gözüne. Bekçi içeriye girdiğinde bu plana bakmaktaydı. Koca burunlu, iri, budak budak bir adamdı. Kalın ve kabarık ceketinin altında ter kokuyordu. Yolcu 1914 savaşı ölülerinin bölmesini sordu. Evet dedi öteki. Souvenir Frances derler buraya. Hangi adı arıyorsunuz? Harry Comery diye yanıtladı yolcu. Bekçi ambalaj kağıdından kocaman defteri açıp toprak rengi parmağıyla at dizelgesini izledi. Parmağı durdu. Comery Henry dedi. Marne Savaşı'nda ölümcül biçimde yaralanmış. 11 Ekim 1914'te Saint-Brieuc ölmüş. Tamam dedi yolcu. Bekçi defteri kapattı. Gelin dedi. ve yolcunun önünden kimileri alçak gönüllü, kimileri iddialı ve çirkin. Hepsi de dünyanın neresi olursa olsun onurunu düşürecek türden şu mermer ıvır zıvırlarla kaplı ilk mezar sıralarına doğru yürüdü. Bekçi ilgisiz bir havayla "Bir akraba mı?" diye sordu. "Babam." "Acı," dedi öteki. "Hayır, öldüğünde bir yaşımda bile yoktum. O zaman anlarsınız ya." "Evet," dedi bekçi. "Ama olsun, çok insan öldü." Jackie Comery hiç yanıt vermedi. Hiç kuşkusuz çok insan ölmüştü. Ama baba sevgisine gelince içinde olmayan bir sevgiyi yaratamazdı. Yıllardır Fransa'da yaşamaya başlayalı beri Cezayir'de kalan annesinin kendisinden ne zamandır istediği şeyi yerine getirmeyi düşünüp duruyordu. Babasının onun da hiç görmediği mezarını görecekti. Önce babasını tanımamış olan, nasıl bir insan olduğu konusunda hemen hiçbir şey bilmeyen, kalıplaşmış devini ve davranışlarından da tiksinen kendisi, sonra da ölüden hiç söz etmeyen, kendi göreceklerinden de hiçbir şey imgelemimde canlandırmayacak olan annesi açısından bu ziyaretin hiçbir anlamı olmadığını düşünüyordu. Ama yaşlı hocası Saint-Bruges'e çekildiğine ve böylece onu görme olanağı bulunduğuna göre bu bilinmedik ölüyü ziyaret etmeye karar vermiş, hatta sonunda tümüyle özgür olmak için bunu yaşlı dostunu görmeden önce yapmak istemişti. "Burası," dedi bekçi. Karaya boyanmış kaba bir zincirle birleştirilmiş, ufak, kül rengi, sınır taşlarıyla çevrili bir karenin önüne gelmişlerdi. Çok sayıdaki taşların hepsi birbirine benziyordu. Birbirini izleyen sıralar biçiminde, düzenli aralıklarla konulmuş, üzerlerine yazılar kazılmış, basit dörtgenlerde. Hepsi de küçük birer taze çiçek demetiyle süslüydü. Bakımı 40 yıldır Souvenir Frances yükleniyor. Bakın şurada. İlk sıradaki bir taşı gösteriyordu. Jackie Comery taşın biraz uzağında durdu. "Sizi yalnız bırakıyorum," dedi bekçi. Comery taşa yaklaştı ve dalgın dalgın baktı. Evet, onun adıydı. Gözlerini kaldırdı. Solgun gökte ağır ağır ak ve kül rengi bulutlar geçiyordu. Gökten hafif bir ışık iniyor, sonra kararıyordu. Çevresinde geniş ölüler alanında sessizlik egemendi. Yalnızca kentten, yüksek duvarların üstünden boğuk bir uğultu gelmekteydi. Bazı bazı uzak mezarlar arasından kara bir gölge geçiyordu. Jackie Comery, gözleri uzakta bulutların ağır yolculuğuna dikili, ıslak çiçeklerin kokusu ardında şu sırada uzak ve kımıltısız denizden gelen tuzlu kokuyu yakalamaya çalışıyordu. Bir mezarın mermerine çarpan bir kovanın çınlaması onu birden düşleminden sıyırdı. Taşta babasının doğum tarihini bu sırada okudu. Bu tarihi bilmediğini de böylece ayrımsadı. Sonra iki tarihi okudu. 1885-1914 ve kendiliğinden bir hesap yaptı. 29. Birden bir düşünce takıldı kafasına. Bedeninde bile sarstı onu. 40 yaşındaydı. Bu taşın altında yatan ve babası olmuş olan adam kendisinden daha gençti. Ve bir anda yüreğini dolduruveren sevgi ve acıma dalgası, oğlu ölmüş babanın anasına doğru götüren ruh devinimi değil, olgun bir adamın haksız olarak katledilmiş çocuk karşısında duyduğu çalkantılı acımaydı. Burada bir şeyler doğal düzene uymuyordu ve doğrusunu söylemek gerekirse düzen diye bir şey yoktu. Oğlun babadan daha yaşlı olduğu yerde çılgınlık ve kargaşa vardı yalnızca. O, artık görmediği bu mezarlar arasında kımıldamadan dururken, çevresinde zamanın gerisi de parçalanıyor ve yıllar sonuna doğru akan bu büyük ırmağa göre düzenlenmez oluyordu. Artık yalnızca çatırtı, çarpma ve geri tepmeydi. Jackie Comery şimdi burada bunalım ve acımayla gırtlaklıkla çarpışmaktaydı. Dörtgenin öteki levhalarına bakıyor ve tarihlerden bu toprağın şu sırada yaşadıklarını sanan kır saçlı adamların babası olmuş çocuklarla dolu olduğunu anlıyordu. Öyle ya, kendisi de yaşadığını sanıyordu. Tek başına yetişmişti. Gücünü, yetisini biliyor, göğüs geriyor, varlığını elinde tutuyordu. Ama şu anda içinde bulunduğu garip baş dönmesinde, sonunda her insanın diktiği ve içine akmak ve son dağılmayı beklemek üzere yılların ateşinde katılaştırdığı heykel hızla çatlıyor, şimdiden yıkılıyordu. Şu bunalımlı yaşamaya doyamayan ve dünyanın 40 yıl boyunca kendisine eşlik etmiş ölümlü düzenine baş kaldırmış ve her zaman kendisini her türlü yaşamın gizinden ayıran duvar karşısında hep aynı güçle çarpan, daha uzağa, daha öteye gitmek ve bilmek, ölmeden önce bilmek, var olmak için en sonunda tek bir kez, tek bir saniye ama kesinlikle bilmek isteyen yürekten başka bir şey değildi artık. Çılgın, gözü pek, korkak, inatçı ve hiçbir şeyini bilmediği bu amaca doğru gelinmiş yaşamı gözlerinin önüne geliyordu. Ve gerçekte bu yaşam hemen sonra denizlerin öte yanında, bilinmedik bir toprak üzerinde ölmek üzere kendisine bu yaşamı vermiş olan bir adamın ne olabileceğini tasarlamaya çalışmadan geçmişti. 29 yaşında. O da kırılgan, acılı, gergin, istemli, istekli, düşçül, alaycı, gözü pek değil miydi? Evet, bunların hepsiydi ve daha pek çok şeydi. Kısacası bir insandı. Gene de hiçbir zaman bir canlı varlık olarak düşünmemişti. Burada uyuyan insanı, annesinin kendisine benzediğini ve savaş alanında öldüğünü söylediği bir yabancı olarak düşünmüştü. Oysa şimdi ona öyle geliyordu ki kitaplar ve insanlar arasında doymazlıkla öğrenmeye çalıştığı şey, bu giz, bu ölüyle, bu kendinden küçük babayla olduğu ve sonuçta geldiği şeyle bağıntılıydı. Zamanda ve kanda yanı başında olanı çok uzaklarda aramıştı. Doğrusu yardım görmemişti. Az konuşulan, okuyup yazmayla ilgisi bulunmayan bir ailesi, mutsuz ve dalgın bir annesi vardı. Bu genç ve zavallı baba konusunda kimden bilgi alacaktı ki? Annesinden başka hiç kimse tanımamıştı onu. Annesi de unutmuştu. Bundan kuşkusu yoktu. Kısacık bir süre gelip geçtiği bu yeryüzünde bir yabancı gibi tanınmadan ölmüştü. Bilgi almak, sorup soruşturmak ona düşerdi kuşkusuz. Ama kendisi gibi hiçbir şeyi olmayan ve tüm dünyayı isteyen kişi, kendini kurmak, dünyayı fethetmek ve anlamak için tüm gücüyle de yetinemezdi. Ne de olsa fazla geç değildi. Hala araştırabilir, şimdi kendisine dünyadaki yaratıkların hepsinden daha yakın görünen bu adamın kim olduğunu öğrenebilirdi, yapabilirdi. Şimdi gün akşama dönmekteydi. Yanında bir etek ışırtısı, bir kara gölge, mezarların ve kendisini çevreleyen gökyüzünün görünümüne getirdi onu. Gitmek gerekiyordu. Burada yapacağı hiçbir şey yoktu artık. Ama bu attan, bu tarihlerden kopamıyordu. Artık bu taşın altında kül ve tozdan başka hiçbir şey kalmamıştı. Ama onun için babası yeniden canlanmıştı. Görülmedik bir sessiz yaşamla canlanmıştı ve ona öyle geliyordu ki gene bırakacaktı onu. İçine atıp bıraktıkları sonu gelmez yalnızlığı bu gecede sürdürecekti. Issız gök beklenmedik ve güçlü bir patlama ile çınladı. Görünmeyen bir uçak ses duvarını aşmıştı. Jacques Comery mezara sırtını dönüp babasını bıraktı. 3. Sambruş ve Malan. Akşam yemekte J.C. yaşlı dostunun ikinci but parçasını bir türlü kaygılı oburlukla girişmesini izliyordu. Yel çıkmıştı, plaj yoluna yakın bir dış mahalledeki küçük, basık evin çevresinde usul usul homurdanıyordu. J.C. gelirken kaldırıma kıyısında suyu çekilmiş bir derede küçük kuru yosun parçaları görmüştü. Tuz kokusuyla birlikte tek başlarına denizin yakınlığını düşündürtüyorlardı. Tüm meslek yaşamını gümrük yönetimde geçirmiş olan Victor Malan, emekliliğinde bu kasabaya çekilmişti. Kendisi seçmemişti burayı ama seçimi sonradan doğruluyor. Burada hiçbir şeyin kendisini yalnız düşünümden de, güzellik fazlalığından da, çirkinlik fazlalığından da, yalnızlığın kendisinden de koparmadığını söylüyordu. Nesnelerin ve insanların yönetimi çok şey öğretmişti ona. Ama öncelikle az şey bildiğimizi öğretmişti. Oysa bilgisi uçsuz bucaksız ve J.C., ona sınırsız bir hayranlık duyardı. Çünkü üstün insanların öylesine sıradan oldukları bir zamanda Malan, insanın kişisel bir düşüncesi olabildiği ölçüde kişisel bir düşüncesi olan tek insandı. Ne olursa olsun aldatıcı bir biçimde uzlaşmacı görünüşler altında öyle bir yargı özgürlüğü vardı ki en indirgenmez özgünlükle denkleşirdi. Evet oğlum diyordu Malan, annenizi görmeye gideceğinize göre babanız konusunda bir şeyler öğrenmeye çalışın. Sonra da çabucak dönüp gerisini anlatın bana. Gülme fırsatlarımız çok az. Evet, gülünç bir şey. Ama bu meraka kapıldığıma göre en azından bir takım ek bilgiler toplamaya çalışabilirim. Bunu hiç kafama takmamış olmam biraz hastalıksı bir şey. Hayır hayır, bilgeliğin ta kendisi. Ben Marta ile 30 yıl evli kaldım. Siz de tanımıştınız kendisini. Kusursuz bir kadındı. Bugün bile eksikliğini duyarım. Her zaman evini sevdiğimi düşünmüştüm. Malan gözlerini başka yana çevirerek hiç kuşkusuz haklısınız diyor. Comery de ister istemez doğrulamayı izleyeceğini bildiği karşı çıkışı bekliyordu. Hiç kuşkusuz yanlış bir şey yapmış olurdum ama gene de yaşamın bana öğrettiğinden fazlasını öğrenmeye çalışmaktan geri dururdum. Ama ben bu açıdan kötü bir örneğim, öyle değil mi? Diyeceğim, ben hiçbir girişimde bulunmazsam hiç kuşkusuz kendi eksikliklerim nedeniyle bulunamazdım. Oysa siz, gözleri bir tür şeytanlıkla aydınlandı, bir eylem adamısınız. Malan, yuvarlak yüzü, biraz yassı burnu, eksik ya da neredeyse eksik kaşları, beresi, kalın ve köslü dudaklarını örtmeye yetmeyen kocaman bıyığıyla bir Çinli'yi andırırdı. Yumuşak ve yuvarlak bedeni, parmakları biraz sucuk gibi tombul elleri de koşma bir düşmanı, Çinli yüksek memuru düşündürtürdü. İştahla yemeğini yerken, gözlerini yarı yarıya yumduğu zaman, insan karşı konulmaz bir biçimde üzerinde ipek giysi ve parmaklarında çubuklarla tasarlardı onu. Ama bakışı her şeyi değiştirirdi. Koyu kahverengi, ateşli, kaygılı ya da sanki aklı kesin bir nokta üzerinde hızla çalışıyormuş gibi birdenbire kımıldısız gözleri, çok duyarlı ve çok bilgili bir batılının gözleriydi. Yaşlı hizmetçi peynirleri getiriyor, Malan da göz ucuyla izliyordu. Bir adam tanımıştım dedi. Karısıyla 30 yıl yaşadıktan sonra Comer'e daha bir dikkat kesildi. Malan, bir adam tanımıştım ya da bir dost ya da birlikte yolculuk ettiğimiz bir İngiliz diye başladığı zaman kesinlikle kendisinden söz ederdi. Pasta sevmezdi, karısı da hiç pasta yemezdi. Ama 20 yıllık ortak yaşamın sonunda karısını pastacıda yakalamıştı. Sonra onu gözetleyince haftada birkaç kez gidip kahveli ekler tıkındığını anlamıştı. Evet, o karısını tatlı sevmediğini sanıyordu. Oysa karısı gerçekte kahveli eklere bayılıyordu. Demek ki insan hiç kimseyi tanımıyor dedi Comrie. Öyle de diyebilirsiniz. Ama öyle sanıyorum ki ne olursa olsun ben demek isterim ki ama herhangi bir kesinlemede bulunmamı hoş görün. Evet şöyle söylemek yeterli. 20 yıllık ortak yaşam bir varlığı tanımamıza yetmiyorsa bir adamın ölümünden 40 yıl sonra yapılan ister istemez yüzeysel bir soruşturmanın size ancak anlamla sınırlı bilgiler sağlama olasılığı fazladır. Evet bu adam konusunda sınırlı bilgiler sağlayacağı söylenebilir. Şu var ki bir başka anlamda bıçakla silahlanmış olarak kaldırdığı yazgıcı el keçi peynirinin üstüne indi. Bağışlayın, peynir istemiyor musunuz? Hayır mı? Hep öyle yetingen, beğenilmek zor meslek. Yarı kapalı göz kapaklarının arasından şakacı bir ışıltı süzüldü gene. Şimdi Comrie adamını 20 yıldır tanıyordu. Nedenini ve nasıl eklenecek buraya? Ve alaylarını keyifle kabullenmekteydi. Beğenilmek için değil, çok yiyince ağırlaşıyorum, batıyorum. Evet, başkalarının yukarısında kalamıyorsunuz. Comrie kirişleri kireçle ağartılmış, basık yemek odasını dolduran güzelim kırsal eşyalara bakıyordu. Sevgili dostum, siz her zaman benim gururlu olduğuma inandınız dedi. Öyleyim ama her zaman değil, sizin yanınızda da değil. Örneğin sizin yanınızda gururlu olamam. Malan gözlerini başka yana çevirdi. Bu da onda heyecan göstergesiydi. Biliyorum dedi ama neden? Çünkü sizi severim dedi Comrie dinginlikle. Malan soğuk meyve salatasını önüne çekti ve hiç yanıt vermedi. Çünkü ben çok genç, çok budala ve çok yalnızken Cezayir'de anımsıyor musunuz? Siz bana döndünüz ve hiç göstermeden bu dünyada sevdiğim her şeyin kapılarını açtınız diye sürdürdü Comrie. Ama yeteneklisiniz. Kesinlikle. Ama en yeteneklilere bile bir yol gösterici gerekir. Yaşamın bir gün yolunuza çıkardığı usta her zaman sevilip sayılmalıdır. O bundan sorumlu olmasa bile. Benim inancım bu. Evet evet dedim Alan. İnanmamış gibi bir havayla. Kuşku duyuyorsunuz biliyorum. Size sevgimin kör bir sevgi olduğunu sanmayın. Büyük, çok büyük kusurlarınız var en azından bana göre. Malan kalın dudaklarını yaladı ve birden ilgilenmiş gibi göründü. Hangileri? Örneğin şöyle söyleyelim. Tutumlusunuz. Cimrilikten değil, korkudan. Yoksun kalma korkusundan. Gene de büyük bir kusur. Genellikle hoşlanmadığım bir kusur. Ama en önemlisi başkalarının art düşüncelerinden kuşkulanmaktan kendinizi alamıyorsunuz. İçgüdüyle tümüyle çıkardan uzak duygulara inanamıyorsunuz. Doğru ya dedi Malan. Şarabını bitirdi. Kahve içmemem gerekirdi. Gene de. Ama Comrie dinginliğini yitirmiyordu. Örneğin hiç kuşkum yok ki sizin basit bir isteğiniz üzerine tüm varlıklarımı hemen size bırakacağımı söylesem bana inanmazsınız. Ama geri çevirmesini bilmem de ondan. Aynı zamanda da kızarım. Yok biliyorum cömertsiniz. Hayır cömert değilim. Zamanım, çabalarım, yorgunluğum konusunda cimriyim. Bu da beni tiksindiriyor. Ama söylediğim doğru. Siz bana inanmıyorsunuz. Bu da üstün bir insan olmanıza karşın sizin kusurunuz ve gerçek güçsüzlüğünüz. Sizin bir sözünüz üzerine hemen şu anda tüm varlıklarım sizindir. Buna gereksiniminiz yok ve bu yalnızca bir örnek. Ama gelişi güzel seçilmiş bir örnek değil. Gerçekten tüm varlıklarım sizindir. Teşekkür ederim dedim Alan. Gözleri yarı kapalı. Gerçekten çok duygulandım. Güzel, sizi kucaklarım. Siz fazla açık konuşulmasından da hoşlanmazsınız. Ben yalnızca sizin kusurlarınızla sevdiğimi söylemek istiyorum. İnsanları fazla sevmem ya da fazla saygı duymam onlara. Bütün gerisi için ilgisizliğimden utanç duyarım. Sevdiklerime gelince ne herhangi bir şey, ne kendim, ne de özellikle kendileri hiçbir zaman onları sevmez olmama neden olamaz. Öğrenmek için uzun zaman harcadığım şeyler bunlar. Şimdi biliyorum. Neyse şimdi konuşmamıza dönelim. Babam konusunda bilgi almaya çalışmamı doğru bulmuyorsunuz. Yani hayır, doğru bulmuyorum. Düş kırıklığına uğramanızdan korkuyordum yalnızca. Bir genç kıza çok bağlı olan ve onunla evlenmek isteyen bir dostum, onun hakkında bilgi toplama yanlışlığını düşmüştü. Bir kenter, dedi Komri. Evet, dedim Alan. Ben. Kahkahalarla güldüler. Geçtim. Öyle çelişkin görüşler topladım ki kendi görüşüm bulandı. Ona sevdiğimden ya da sevmediğimden kuşkuluydum. Kısacası bir başkasıyla evlendim. Ben ikinci bir baba bulamam. Hayır, Tanrı'ya şükür. Bir teki yeter, deneyimime bakarsak. İyi, dedi Komari. Ayrıca birkaç hafta içinde annemi görmeye gitmem gerek. Size de bundan, özellikle benden yana olan şu yaş farkı az önce kafamı karıştırdığı için söz ettim. Benden yana, evet. Evet, anlıyorum. Malan'a baktı. Yaşlanmamış olduğunu düşünün. Bu acıdan kurtulmuş, uzun bir acıdır doğrusu. Bir takım sevinçlerle birlikte. Evet, siz yaşamı seviyorsunuz. Sevmek de gerek. Yalnız ona inanıyorsunuz. Malan kalın pamuklu ile örtülü geniş koltuğa zorlukla oturdu ve birden bir inanılmaz hüzün anlatımı yüzünü değiştiriverdi. Haklısınız, ben yaşamı sevdim. Doymazlıkla seviyorum. Aynı zamanda da korkunç gibi geliyor bana. Hem de erişilmez gibi geliyor. İşte bu nedenle inanıyorum kuşkuculukta. Evet, inanmak istiyorum. Yaşamak istiyorum. Her zaman. Komeri sustu. 65 yaşında her yıl bir ertelemedir. Sanki ölmek isterdim. Ölmekse tüyler ürpertici. Ben hiçbir şey yapmadım. Yalnızca varlıklarıyla dünyayı doğrulayan, yaşamımıza yardım eden insanlar vardır. Evet, sonra da ölürler. Susuşları sırasında evin çevresinde yel biraz daha güçlü esti. Haklısınız Jacky, dedim Alan. Gidin, bilgi toplayın. Bir babaya gereksiminiz yok artık. Tek başınıza yetiştiniz. Şimdi sevmesini bildiğiniz gibi seversiniz onu. Ama, dedi, duralıyordu. Gene beni görmeye gelin. Fazla zamanım kalmadı. Bir de beni bağışlayın. Sizi bağışlamak mı? Dedi Komari. Ben her şeyi size borçluyum. Hayır, fazla bir şey borçlu değilsiniz bana. Yalnız bazı sevginize karşılık vermeyi bilmediğim için bağışlayın beni. Malan masanın üstüne askılı eski biçim avizeye bakıyordu. Ama az sonra yelin altında ve ıssız dış mahallede tek başına Komari'nin hala durmamacasına kendi içinde işittiği şeyi söylerken sesi daha bir boğuklaştı. İçimde korkunç bir boşluk, bir ilgisizlik var ki canımı acıtıyor. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 39.